Ayrım 4.
Ömer Efendi ile Aliye el ele konuşmadan eve kadar geldiler. Avluda Gülsüm halanın sevinç çılgınlığına rağmen ikisi de anlatamadıkları bir tehlike duygusuyla üzüntüdeydiler. Ömer Efendi'nin ilk lakırdısı Emine'yi hemen bu akşam buradan kaçırmalı oldu. Aliye'nin de kesin cevabı şuydu. Ben kaçarsam sizi öldürürler. Ya hep beraber çaresini bulur kaçarız ya sonuna kadar sizin yanınızda burada kalırım. Sonra evin önünü arkasını gözden geçirdiler. Hala düşman erleri aşağı yukarı evi gözetliyorlardı. Herhalde bu akşam belki fazla bir dikkatle evi gözetleme emrini almışlardı. Biraz beklemek mümkünse küçük Durmuş'un yardımını sağladıktan sonra çıkıp gitmek lazımdı. Aliye'nin Damyanos'a etkisi çok garip ve çok aşırı olmuştu. Bu etki başka kadınların uyandırdığı maddi ve ateşli çekiciliğe benzemiyor. Aliye'nin gözleri beyninde yanmış, iki sihirli ve ateşli yıldız gibi başının içinde onu durmadan eziyordu. Bu ince uzun kız, son derece ruhani yüzü ve güzel menekşe gözleriyle Damyanos'un şimdiye kadar kuvvetini bilmediği kalbinin saklı kalmış bir köşesine işlemişti. Otomobille incir bahçeleri arasından yanında Hüseyin Efendi geçerken karanlıkta yaprakların içinden kızın gözleri kendini izliyor gibi geliyordu. Başka tutkulardaki maddi heyecanlar, aşırı şehvet sarsıntıları bu defa hiç yoktu. Yalnız kalbinde burgu gibi iki menekşe göz acı bir heyecan veriyor. Beyninin gizli bir yerinde o başka şeyler söyler ve yaşarken yine aynı siyah kirpikli iki göz ona hareketsiz ışıklarla bakıyordu. O Türk kadınlarının güzellerini binbir gece masallarındakiler gibi ay gibi yuvarlak yüzler, al dalgalı yanaklar, olgun ve göz alıcı vücutlarla hayal etmişti. Halbuki o dal gibi ince, tarihi bir muamma gibi ezici bir sıkıntı ile davranışları kafasını alt üst eden bir mahlukla karşı karşıya gelmiş, iri gözlerindeki sihirli bir kudretle onu hipnotize etmişti. Ne garip ve eşsiz hareketleri, ne derin, acı ve ruhani gözleri, sonra ne görülmemiş bir hüküm ve kudretle insanı sarsan al dudakları vardı. Hayır, böyle bir kızı ne Atina'da, ne Balkanlar'da, ne de Viyana'da ve Paris'te geçirdiği bir kış sırasında sahne üstünde ya da eğlence yerlerindeki güzel kadınların arasında görmüştü. Öldüren, zulmeden adamların gururlu ve küstah iradesi gibi, onun da iradesi kendine azap veren bu muamma kıza uyumaktan bir isyan duyuyordu. Fakat bu ırkı, dili, yüzü ve ruhu bir sır olan mahluk, babasının zincirli ellerini tutarken, ince parmaklarının okşayıcı hareketleriyle, bir defa Damyanos'un ellerini tutsa, o yumuşak kızın dudakları bir defa, artık düşünemiyordu. Rakıdan, şaraptan, elle dokunmalardan gelmeyen bir titreme, bir hareket. Onun koskocaman vücudunu küçük bir esir gibi bu yeni heyecanla alt üst ediyordu. Bütün bunun altında bir de korku vardı. Bu kudrete kendini bırakırsa, mazisinin başına yıkılmasından, topladığı para, kudret, her şeyin bir efsane gibi elinden çıkmasından korkuyordu. En doğrusu bu kızın Hüseyin Efendi üzerindeki kudretinden faydalanmak, kantarcıların servetini elde etmek, sonra bu kızın etkisinden kurtulmak lazımdı. Fakat bunu bir an düşünürken o kadar acı duydu, o kızın Hüseyin Efendi'nin olduğunu düşünürken öyle sarsıldı ki, bilmeyerek kocaman yumruğunu Hüseyin Efendi'nin sıska dizine olanca gücüyle indirdi. Sonra yanında acı ve korkuyla birdenbire bağıran Hüseyin Efendi'nin yüzüne gülmeye çalıştı. Türkçe, Rumca karışık. Diavola diyordu. Bu kız çok omorfo. O akşam Hüseyin Efendi de Damyanos'ta çok pek çok içtiler. Hüseyin Efendi onun kızı görünce şaşırmış, kafasına yeni fikirler koydu. Aliye evinde bekleyen nöbetçilere rağmen nasıl evinden kaçmış, hükümete gelmişti. Bunu Damyanos derhal soruşturmaya kalktı. Emir subayı otomobille gitti, o akşam nöbeti bekleyen erleri getirdi. birer birer sorguya çektiler. Hiçbiri bir şey bilmiyordu. Yalnız aşağı yukarı kızın evden çıktığı saatte arka kapının üstündeki fener sönmüştü. Er feneri kendi cebindeki kibritle yakmıştı. Fener nasıl sönmüş bilmiyordu. Çünkü rüzgar yoktu. Er yarı komutandan, yarı da olağanüstü bir kuvvetten o kadar korkmuş görünüyordu ki, elinde olmayarak selam durumunda olduğunu unuttu, haç çıkardı. Garip değil mi? Damyanos da elinde olmayarak eri taklit etti. O yavaşça Hristos dedi ve haç çıkardı. Er gittikten sonra komutanın kafasına alt üst eden ikinci fikir, kızın nişanlısı Tosun Bey'in kasabaya gelebilmesiydi. Komutan, bundan kurtulmak için bu kızı sürmekten başka çare yok dediği zaman Hüseyin Efendi sapsarı oldu. Hayır hayır, tersine kızı burada bırakmalı, hatta kapının önünde nöbetçileri kaldırmalıydı. Yalnız o sakağı, hatta kasaba etrafını dikkatli ve gizli bir göz altında bulundurmak lazımdı. Tosun er geç nişanlısına gelecekti. Komutan bu gözetleme ödevini Hüseyin Efendi'ye bıraksa o kızın evine kuş uçurtmazdı. Artık komutan da Hüseyin Efendi de hayli sarhoştular. Hüseyin Efendi Tosun ile Aliye'nin mehtaplı bir gecede el ele gözünün önünden gelip geçtiğini anlattı. Kuru gözlerinde yaş, dudaklarında zehir vardı. Evet, o kızın kalbini kazanan Tosun'u sağ bırakmamak için Hüseyin Efendi canını verirdi. Bunları bir derin kin ve ıstırapla anlatırken Damyanus'un takma olmayan gözü kan içinde kaldı. Evet, bu adam sırf Tosun'la Aliye'yi el ele gördüğü için kasabasını düşmanlara teslim eden bu aşık herhalde Tosun'u tutmak için iyi bir maşaydı. Gizli bir kuvvet ve teşkilatı Tosun'u tutmak üzere Hüseyin Efendi'nin emrine verdi. Tosun tutulup ortadan kaldırıldıktan sonra Damyanos da önce bu çirkin yüzlü zengin herifi yok edecek, sonra kızı Atina'ya gönderecekti. Otomobille dönerlerken Hüseyin Efendi son bir teklif daha yaptı. Bu, planlarını başarabilmek için Ömer Efendi'yi evden kaldırmak, mutlaka göndermek lazımdı. Kız ne kadar yalnız kalırsa başarı o kadar kolay sağlanırdı. Ertesi sabah 10:30'da Damyanos, yaveri ve tercümanıyla Ömer Efendi'nin kapısını çalıyordu. Ömer Efendi komutanı Tosun Bey'in misafir olduğu odaya aldı. Tavrı durgun ve saygılıydı. Yalnız bir çocuk gibi her zaman yuvarlak ve pembe olan yüzü kulaklarına doğru kızardı. Acaba bu gavur erkenden ne söylemeye gelmişti? Dostluk mu gösterecek, gözdağı mı verecek? Yoksa Ali'ye karşı bir durum mu alacaktı? Bütün kendi sınıfının gerçek bir elçisi sıfatıyla hislerini ilgisizlikten ve anlamazlıktan gelen bir maskeyle örtüyordu. Damyanos fazla gülmüyordu. Tavrı ciddi, fakat bütün asker sertliğine rağmen biraz heyecanlı olduğu hissediliyordu. Ömer Efendi'nin elinden kahveyi aldıktan sonra ona karşısında yer gösterdi ve tercümanına ağır ağır tercüme etmesini emretmeye başladı. Tercüman da aynı ciddilikle komutanın lakırdılarını tercüme ediyordu. Komutan diyor ki, kasabaya geldiğimizden beri Ömer Efendi'yi halk siyaset yapmakla suçluyor. Hele kuvayi milliyecilerle beraber çalışan bir adam olarak gösteriyor. Güya Ömer Efendi çetelerle her zaman berabermiş. Hele Tosun Bey çetesiyle her zaman haberleşiyormuş. Tosun Bey'in kendisi Ömer Efendi'nin damadıymış. Şimdi de kasabaya çeteye baskın yaptırmak için durumu anlamaya gelmiş. Kumandan çok adil bir adamdır. Kendilerini her yerde Türklere sevdirmek istiyor. Bunun için Ömer Efendi'yi birdenbire alıp cezalandırmak istemedi. Kendisiyle görüşecek. Eğer Ömer Efendi kendilerine hizmet ederse pişman olmayacak. Ömer Efendi bu lakırdılardaki anlamın nerelere varacağını tamamen anladığı için fena halde sarardı. Cevap verebilmek için başını önüne eğdi, düşündü, sonra başını kaldırdı. Çelebi dedi ki, ben tüccar bir adamım, politika filan anlamam, Müslümanım. Onun için bizim hükümetin sadık bir adamıyım. Asker değilim ki Çelebi'nin ordusuna karşı çıkayım. Elimde hiçbir şey yoktur. Çelebi kendisi için adildir diyor. O bizim gibi zararsız, kimsesiz adamlara bir fenalık etmez. Tosun Bey bir ay önce buraya geldi. Kasaba halkı benim evime misafir etti. Kızımı istedi. Kasaba halkının önünde istedi. Kantarcıların Hüseyin de, Hacı Fettah Efendi de vardı. Hepsi razı oldular. Biz de kızı verdik. Evet, Çelebi'nin güvendiği Fettah Efendi ve kantarcıların Hüseyin Efendi razı olduğunu nişanladık. O gittiğinden beri kendisinden hiçbir haber alamadık. Ben şehre ticaret için gitmiştim. Hiçbir çeteyle ilgim yoktur. Şehirde bana seni düşmanlar tutar, dönme dediler. Ben tüccarım. Bana ne yapacaklar dedim. Düşman ordusuna karşı bir şey yapmamış olduğuma ve yapmayacağıma Çelebi isterse kendi dinime göre yemin edeyim. Çelebi soruyor. Eğer düşman ordusu sizi şehre götürürse, orada Tosun Bey sizin damadınızdır. Onu bulur, onun hareketleri hakkında bilgi alır, getirebilir misiniz? O sizden tabii bir şey saklamaz, ağzını ararsınız. Ömer Efendi'nin yüzü daha fazla kapandı. Böyle bir teklifi kabul edemezdi. Fakat reddetmek de tehlikeliydi. Gerçi kabul edip şehre gitmek ve bir daha gelmemek vardı. Yalnız Gülsüm Hala ile Aliye'yi karşılık diye doğal olarak alıkoyacaklardı. Birdenbire istemeyerek ağzından bir defa kızıma danışayım dedi. O zaman komutan başını salladı. Kızınızı da buraya çağırınız. Fakat siz ona bir şey söylemeyiniz. Onu da komutan sorguya çekecek. Odada yaver ve tercüman bulunuşundan dolayı en çok korktuğu tehlikeden artık ürkmeyen ve Aliye'nin zeka ve iradesine çok güvenen Ömer Efendi kapıya doğru gitti ve seslendi. Aliye, kızım, sen buraya gel. Aliye odaya girdiği zaman genç yaverle komutan ondan fazla heyecanlıydılar. Genç öğretmen yine eski siyah paltosunu giymiş ve başını siyah örtüsüyle sımsıkı sarmıştı. Küçük yüzü sarı, heyecansız, dudakları ve gözleri insanın kalbini karıştıran tatlı ve güzel renklerine rağmen sakin görünüyordu. Kumandan genç kız odaya girer girmez ayağa kalkmış elini uzatmıştı. Fakat Aliye çok onurlu, çok terbiyeli bir baş eğmekle yetinmiş, Damyanos'un uzattığı eli o kadar doğal bir şekilde görmemezliğe gelmişti ki elinin meydanda kalması Damyanos'u kızdırmıştı. Onun uzun parmaklı güzel ellerine dokunamamanın verdiği azabı duymuştu. Yaverin kalktığı tek sandalyeyi göstererek, "Oturunuz matmazel," dedi. Aliye'nin kaplan kafesine giren ve tehlike sezmeyen bir çocuk kadar kendini güven içinde gören bir hali vardı. Etrafındaki heyecanı ve kendi iç gücünü duydukça durgunluğu artıyordu. Bununla beraber ilk soru hiç de iyi değildi. "Siz Tosun Bey'e nişanlısınız değil mi? Tercümana ihtiyaç yok. Pekala Rumca biliyorsunuz. Bana kendiniz Rumca cevap veriniz." "Evet, Tosun Bey'in nişanlısıyım." "Nişanlınızı çok sever misiniz?" Yaver atıldı. "Türk kızları böyle lakırdıları konuşmazlar." "Komutanım, matmazel utanıyor." "Pardon matmazel. Tosun Bey'le haberleşiyor musunuz?" "Hayır. O halde onun uğradığı son felaketi de bilmiyorsunuz." Genç kızın menekşe gözleri koyuldu, açıldı. Damyanos'un gözleri şimşek gibi birden karardı. Damyanos bu gözlerden fışkırıp hayal edemediği derinliklere kadar işleyen ve alt üst eden bakışlar karşısında fena halde kızarmıştı. Kızı söyletmek için hazırladığı planı rahat rahat uygulayamayacağını hissetti. Eşini tehlikede gören bir dişi aslan sezişi artan Aliye, Damyanos'un bu hissini olduğu gibi anladı. Damyanos'un karanlık kalbini koparan tatlı bir gülümsemeyle, "Ben de sahi zannettimdi komutan," dedi. Damyonuz tamamıyla bu gülümsemenin etkisi altında, fakat içi kanayan bir acılıkla, demek nişanlınız tehlikede olsa çok üzülecektiniz matmazel. Deminki nişanlınızı sever misiniz sorusuna şimdi cevap veriyorsunuz. Fakat çok yazık. Sizin gibi okumuş güzel bir kız nasıl oluyor da bir haydutu seviyor, hayret. İnsanların en sözü geçer silahı samimiyet ve zekadır. Ali'ye çok samimi ve biraz alaycı gözlerle komutana baktı. Evet komutanım, ben bu haydutu çok seviyorum. Siz iyi yürekli bir askere benziyorsunuz. Belki benim kadar bir kızınız da vardır. Çok rica ederim. Bir daha bana nişanlım için şaka da olsa kara haber vermeyiniz. Damyonuz'a acayip bir şeyler olmakta devam ediyordu. Kadınlara karşı en vahşi ve ilk çağ insanların tutkusunu duymuş, kandırmış, inandırmış bir adamdı. Fakat o bütün iradesini esir eden bu tutku karşısında ne kadar ince ve güçsüz bir yumuşaklık duymamıştı. Neler oluyordu? Bu katil ve zalim Damyonuz, bu her türkü, dişi erkek bir kaplan inceliği ve vahşetiyle yok eden Damyonuz, şimdi bir Türk kızının elinde iradesi çürümüş bir zavallı, en düşkün ve halsiz bir azgınlıkla yumuşaklığı birleştiren acayip bir aşk kurbanı olmuştu. İlk defa kendi çıkarı ve güveni için memleketi adına etrafında bir tehlike duyuyordu. Bu kızı kendi memleketine gönderebilse, fakat bu ordusu için zararlı bir hareket olurdu. Çünkü kantarcıların Uzun Hüseyin'in dediği gibi bu kıza güven aşılamak, nöbetçileri kaldırmak, Tosun'u tuzağa düşürmek lazımdı. Tosun bu bölgede oldukça ordusunun arkası tehlikedeydi. Fakat bu sararmaya başlayan asma yapraklarından süzülen beyaz ışık içinde bu ince kızın menekşe gözlerindeki her an değişen üzüntü ve gülümseme, kızıl ve yumuşak dudaklarında oynayan üstün bir kadın gücünün biraz ince, biraz alaycı çizgileri ne kadar tatlı, ne kadar tatlıydı. Memleketine de kendi aşkına ve tutkusuna da hizmeti yeter değil miydi? Şu kızı kudret elindeyken alsa, kaçırsa ve sonra da hastalık bahane edip buradan istifa etse. Evet evet, bu kız büyü yapıyordu. Bu kızda sihir vardı. Buna rağmen acı olduğu kadar içten gelen bir sesle. Sizi ben arada sırada gelip görmek, konuşmak isterim matmazel. Artık bu haydut nişanlınızı yavaş yavaş size ordumuz unutturacaktır. Memleketimden çıktım çıkalı, sizin kadar akıllı bir insanla konuşmadım. Vaktim boş oldukça buraya geleceğim. Bunu yapmayınız komutan. Benim nişanlım bir haydut değil, biraz eski bir Türktür. Bir gün işler düzelirse beni erkeklerle ne surette olursa olsun konuştu diye almaz. Yine söylüyorum, siz iyi bir adama benziyorsunuz. Eğer benim nişanlımın bir gün almayacağını bilsem yaşayamam. Siz de doğal olarak ölmüş bir kızla konuşmaktan bir şey anlamazsınız değil mi? Ölüler ne Türkçe ne de başka bir dil konuşurlar. Damyanus'un karanlık kalbine hiç kimse elindeki kızgın demiri sokarak böyle oynamamıştı. Fakat bu kızın verdiği azapta ne tatlı, şimdiye kadar hissetmediği ne ayrı bir çeşni vardı. Peki matmazel, nasıl isterseniz öyle olsun. Bakın biz ne medeni insanlarız. Sizin benden istediğiniz bir şey yok mu? Evet komutan, okulu işgal etmişsiniz. Madem ki medeniysiniz, emrediniz okulu boşaltsınlar. Çocukların öğretimi geri kalmasın. Damyonuz yaverine hemen emir verdi. Sonra genç kızın elini tuttu, saygıyla öptü. Arkasına bakmadan çıktı, gitti. Ertesi gün okulu Aliye'ye teslim ettiler. Ve o geceden sonra Aliye'nin evinin önünden geçmeye korkan komşular birer birer gelmeye başladılar. Hepsi onun boynuna sarılıyor, derdini anlatıyor ve sürgündeki kocalarını getirtmek, kin ve iftira yüzünden uğradıkları beladan kurtulmak için komutana söylemesini rica ediyorlardı. Ali'yi hepsini reddediyordu. Komutana bir şey rica etse onun emri altına girecekti. Komutanla konuşmak istemiyordu. Fakat onlar ümitlerini kesmiyorlar ve durmadan geliyorlar. Hacı Fettah Efendi'nin etrafına toplananlar, Hacı Fettah Efendi gözden düştü diye Ömer Efendi'nin etrafına toplanıyorlardı. Çünkü Ömer Efendi'nin elini ayağını bağlayan, onu mutlaka öldürteceğini iddia eden Hacı Fettah Efendi hiçbir şey yapamamıştı. Damyonos Ömer Efendi'nin evine gittiği o meşhur sabahtan sonra gerçekten düşman idaresi kasabada daha güvenli ve rahat bir tutum alıvermişti. Gerçi Damyonos kantarcılardan başka büyük zenginlerden alacağını almış, adamları da oldukça keseyi doldurmuştu. Bununla beraber gece gündüz evleri basılan, canları, ırzları tehlikede olan halk, gözle görülen bir rahatlık ve yaygın bir güven duyuyordu. Bunu Aliye ile yaptığı konuşma mı sağlamıştı? Aliye komutana ne söylemişti? Bunu Rumca olduğu için Ömer Efendi bile anlamamıştı. Fakat herhalde bir değişiklik vardı. Acaba Fettah Efendi'nin dediği gibi Aliye yalandan Müslüman görünen bir gavur kahpesi de komutana efsun mu okumuştu? Herkes bu efsunun kendilerine sağladığı rahat ve güvenden çok, ona karşı kalplerinde uyanan yabancı duyguların şüphelerinin etkisi altına giriyor. Hatta kendisine çok sevgisi olan kasaba kadınlarının bile gözlerinde zaman zaman garip bir tereddütlü şüphe dolaştığını görüyordu. Fakat bu yeni dedikoduyu ve bu yeni duyguların sebeplerini Aliye bilmiyordu. Çünkü o, Yaver ve Ömer Efendi yanındaki konuşmadan sonra Damyonos bir daha evlerine gelmemiş, yalnız Aliye okuldan dönerken Damyonos onu otomobilden birkaç kere görmüş, uzaktan selamlamıştı. Bütün bu değişikliklerin sebebini yalnız kantarcıların Uzun Hüseyin Efendi'nin bildiğini sanıyordu. Herhalde düşman karargahı kasabada biraz rahatsızdı. Kasabanın eteklerine kadar erzak kollarına uzaktan ateş ediyorlar, küçük karakollarını ummadıkları zamanlarda basıyorlardı. Bunu komutan etrafta Tosun Bey çetesinin faaliyetine yoruyordu. Kasabaya görünürde bir güven vermek, bu adamı ne olursa olsun ele geçirmek gerekti. Bu adam ele geçtiği gün Aliye, Uzun Hüseyin Efendi'ye vaat edilmişti. Kasabanın içi Uzun Hüseyin'in emrine verilen sivil düşman memurlarının faaliyetiyle durmadan araştırılıyordu. Fakat hiçbir iz, hiçbir ipucu ele geçiremiyorlardı. Bütün bu pek resmi ve entrikalı işler olurken, komutanın iç yüzü bütün başka bir cepheyle, bir aşk cephesiyle dövüşüyordu. 45 yaşına kadar her istediğini ele geçirmiş bu adamın en şiddetli isteği şimdi gelmiş bir kızın kaya iradesine çarpmıştı. Damyonos Aliye'yi istiyor, mutlaka istiyordu. Fakat bu istek hırslı bir şekil almıştı. Sadece kuvvet ve kudretle kızın vücudunu ele geçirmek istemiyordu. Kızın kendini menekşe gözleri arkasından bazen alaycı bir zeka kıvılcımıyla eğlenen, bazen derin ve ateşli olan kızın kendisini istiyordu. Önce rakiplerini birer birer kaldıracaktı. Tosun Bey en önemlisiydi. Onu Uzun Hüseyin'in kıskançlığına, aşkına terk etmişti. İlkin Hüseyin Efendi Tosun'u mutlaka bulacak, tutacak ve Damyonos önce onu, sonra da Uzun Hüseyin'in parasını aldıktan sonra yok edecekti. Bu işler bitince kızı memleketine götürecek, servetiyle, ihtişamıyla, çılgın aşkıyla onu mutlaka ama mutlaka elde edecekti. Bu planı tamamıyla uygulamadan zaafına yenilmemek için neler neler yapıyordu. Sinirlerini, iradesini yormak için her gecesi bir safahat, bir sarhoşluk akşamı oluyordu. İstanbul'dan Beyoğlu'nun güzel Rum kokotlarından iki kadın getirtmişti. Esir alır gibi gözünün, boyunun, bosunun Aliye'ye benzeri olması için İstanbul'daki memuruna çok sıkı talimat vermişti. Gerçekten kadınlardan biri ince, uzun kirpikli, mavi gözlüydü. Bundan başka Uzun Hüseyin Efendi de kasaba ve köyde güzelliğiyle ün salmış zavallı kadınları toplatıyor, Damyonos'un önüne atıyordu. Bunlar arasında çok şöhret alan, birdenbire zengin olan, şıklaşan bir kadın da, bakkal Salim'in karısı, camide Aliye'nin acıdığı kadındı. Fakat bütün bunlar sabahlara kadar devam eden içki alemleri, hatta onun kokain şırıngasına kadar varan cinnetleri, nöbetleri ve hezeyanları, yine de Aliye'nin top top nemli kirpikleri arasından Ömer Efendi'ye ateşle bakan güzel gözlerinin tatlılığını unutturamıyordu. Otomobille Anadolu'nun sert çöllerinden geçerken, tozlu sık incir bahçelerinin köşklerinde eğlenirken, bu gözleri, bu gözlerin güzelliğini ve kudretini tamamlayan, nar çiçeği goncası gibi açılan kızıl yumuşak dudakları düşünüyordu. Çok zaman sabaha kadar kendi iradesini ve başını ağır bir kurşuna çeviren içkileri, eğlenceleri arasında erlerini gönderip Aliye'ye getirtmek istemiş, sonra hayalinde böyle bir alemde Aliye'nin tatlı gözlerine gelecek tiksinti ve nefreti görür gibi olmuş, vazgeçmişti. Bazen uykusuna kadar kendisini izleyen bu iki göz hayali karşısında Hristiyanlıkta bulunmayan bir büyük bulunduğunu sanıyor, haç çıkarıyor, saygıyla kendisini şeytanın kızından kurtarması için İsa'ya yalvarıyordu. Bir gün odasında asılı Meryem Ana'nın resmi önünde böyle bir heyecan içinde yalvarıyor, Aliye'ye bütün Hristiyan evliyasının öfkesini davet ediyordu. Odada yalnız resmin altındaki kandil vardı. Bu kandilin titrek ışığı üstünde birdenbire Meryem Ana'nın titrediğini, kımıldadığını görmüştü. Bu belki bir kurtuluştu. Bunun için hala dizleri yerde, fakat gözleri resme dikilmiş, ümitle beklemişti. Resim başı örtülü, yüzü ince, gözleri önünde, uzun parmaklı elleri dizlerinde, Bizans'ın garip bir Meryem'iydi. Bu Meryem'in başındaki hale gerçekten aydınlanmış, kımıldamış, başını iyice kaldırmış, yorgun ve kapalı göz kapaklarını birdenbire açmıştı. O zaman sıkıntıdan kurtulmak için dua eden Damyonos, acı bir çığlıkla bir ölü gibi kaskatı yüzüstü düşmüştü. Canlanan Meryem'in kapalı gözleri altında Aliye'nin menekşe gözleri vardı. O gece bir sarhoşluk nöbeti diye bütün karargahın doktorları tarafından tedavi edilen Damyonos, ertesi sabah Meryem'in resmini kandiliyle beraber odadan kaldırtmıştı. Doktorlar ona sıkı bir perhiz ve kadınların yerlerine gönderilmesini tavsiye ettiler. O bunu sessiz ve asık bir yüzle dinledi, o gece karargâhta kaldı ve uzun Hüseyin'i çağırttı. Damyonos eskimiş ve sıkıcı bir hastalık gibi onu devamlı bir işkence içinde tutan bu zalim yalnızlığın acısını birisinden çıkarmak istiyordu. Bunun için hemen Hüseyin Efendi'ye çıkıştı. Bu sabah yine karakollarımdan Tosun çetesinin burada olduğuna dair raporlar aldım. Sen ne yapıyorsun? Biz geleli 2 ay oldu. Hala o haydut herifi tutamadın. Bu nasıl şey? Hüseyin Efendi başını kurnaz bir tavırla salladı. Tutulmasını siz isteseniz tutulurdu komutan. Ne demek istiyorsun? Ömer Efendi serbest ve herkesle konuşup görüştükçe o adamı tutamayacağımızı ben size daha önceden söyledim. Eve girip çıkıyor, her adamla konuşuyor, kahvede oturuyor, camiye gidiyor. Tosun Bey mutlaka el altından kızla haberleşiyor. Fakat Ömer Efendi ortadan kalkmadan, kız kasabada yalnız kalmadan Tosun Bey elimize ipucu vermez. Şimdi git. Hangi kahvede, hangi saatlerde oturuyor hepsini öğren. Bizim yavere not ettir, ver, düşüneceğim. Damyonos yalnız kalınca iyice düşündü. Başını meydana bakan cama dayadı. Derin derin düşündü. İçinde garip şeyler oluyordu. Ömer Efendi'yi kaldırmak gerekti. Fakat Ömer Efendi'yi kaldırınca Meryem'in gözlerinden bile kendisine bakan günahkar ve hasta ruhunu her an izleyen kızdan korkuyordu. Bununla beraber herhalde Ömer Efendi kalkar kalkmaz o gözlerinde şimşeklerle komutana gelecekti. Uyumu Donmuş zevkin, safahatin, suistimallerin yorduğu sinirleri bu hayal karşısında o kadar kuvvetli ve genç bir titreyişle titredi ki derhal başını çevirdi. Masanın üstündeki zili çaldı, yaveri çağırdı. Yaverle konuşması uzun ve gizli oldu. Sonra otomobiline bindi, kasabanın içinde gezmeye gitti. Dikkat kesilmesine rağmen okuldan dönüş saatini bildiği Aliye'yi bugün uzaktan bile göremedi, başını salladı. Şeytanın kızı, gözünde cehennem alevleriyle mutlaka yarın odama gelecek, dedi. Garban-ı aşk ıssız bir beyabandan geçer. Şeytanın kızı Damyanus'un bir gün önceki tahmini gibi gözlerinde cehennem alevleriyle düşman karargahına geldi. Hava biraz soğuktu, yağmur yağıyordu. Buna rağmen o sabah Damyanus en parlak üniformasını giymiş, çizmelerini, mahmuzlarını parlatmış ve her günden fazla özenle tıraş olmuştu. Odasında güzel kokulu bir çam odunu büyük ocakta ve demir sobada çıtırdayarak yanıyordu. Meydana bakan pencerelerin camları yarıya kadar koyu renk perdelerle örtülmüştü. Er, bir kadının kendisini görmek istediğini söylediği zaman boğazını tıkayan bir heyecanla gelsin, dedi. Aliye'nin sıkı siyah örtüsü ıslanmış, rüzgar yumuşak saçlarını şakaklarından sökmüş, solgun yanaklarına dökmüştü. Hala üstündeki uzun siyah paltosu rüzgarla, yağmurla dalgalanırken ince vücudundan aldığı şeklini muhafaza ediyordu. Aliye'nin dudakları al ve ateşten rengini kaybetmiş, yalnız uykusuz ve kederli gözleri bütün varlığının yüceliğini derinliklerine toplamıştı. Küçük yüzü bugünkü kadar genç ve ruhani görünmemişti. Bugün her kirli ve sefih bir zalim gibi, Nero'nun Vesta bakiresine duyduğu tutku gibi güzel ve ruhani yüz, Damyanus'un bütün iradesini alt üst etmişti. Genç kız ağzını açmadan o coşkun ve bütün kaba vücudunu sarsan tutkudan bir titreşimle, "Matmazel, önce şu ocağın yanında üstünüzü kurutun, sonra benden ne istiyorsanız onu dinler ve yaparız. Emrimdeki bu birlik, emin olunuz, sizin arzunuzu her zaman yerine getirmeye hazırdır." Aliye de sessizce biraz zihnini toplamış, biraz da soğuktan, yaşlılıktan titreyen vücudunu yatıştırmak için ocağın çatırdayarak yanan güzel kokulu alevlerin önüne geçmiş, ince ellerini, ıslak eteklerini alevlere uzatarak kurutmaya ve düşünmeye çalışıyordu. Aliye kurunurken o biraz uzakta titreyen bir sesle, "Neyiniz var? Bir üzüntünüz mü var?" diye sordu.